Ayrım 2.
Eğer ayakkabınızın içine kaçan küçük bir taş parçası yüzünden sinirliyseniz, sizin ihtiyacınız danışmana gitmek değil, taşı çıkarmaktır. Ayakkabınızdaki taş konusunda biriyle konuşmak, dinleyiciniz ne kadar anlayışlı olursa olsun veya hangi felsefe okulunun taraftarı olursa olsun, ayağınızın acısını asla durdurmaz. Fiziksel nitelikli olduğundan kuşkulandığım sorunları olan insanları ben tıp veya psikiyatri uzmanlarına gönderirim. Nasıl bazı insanlar Prozac'tan fayda göremiyorlarsa, bazıları da Platon'dan yararlanamazlar. Bazılarının ise önce Prozac'a ve daha sonra Platon'a veya ikisine bir arada ihtiyaçları olabilir. Felsefi danışmanlara giden insanların birçoğu daha önce terapi görmüş olup da sonunda bunu en azından bazı bakımlardan tatmin edici bulmayan kişilerdir. Eğer sorununun kökeni felsefi ise ve gittiği doktor veya psikoterapist bunu fark edemezse, psikolojik veya psikiyatrik tedavi insana zarar verebilir. Sizi dinlemedikleri için veya iyi anlamadıkları için hiç kimsenin sorununuzun çözümünde size yardım edemeyeceğini düşünmeye başlarsanız umutsuzluk duygusu baş gösterebilir. Yersiz terapi en azından zamanınızı boşa harcar ve sorununuzu daha kötü hale de getirebilir. Sonunda felsefi danışmanlara bel bağlayanların bazıları da tek başına yeterli bulmasalar bile önce psikolojik tavsiyelerden yarar görmüşlerdir. Geçmişiniz elbette sizi koşullandırır ve alışılmış bakış şeklinizi biçimlendirir. Geçmişinizi incelemek bu nedenle sorunun çözümüne katkıda bulunabilir. Kendi psikolojinizi anlamak, kendi felsefenizi geliştirmek yolunda iyi bir hazırlık olabilir. Hepimiz psikolojik yük taşırız ancak fazlalıklardan kurtulmak için felsefi danışmanlık gerekebilir. Mesele mümkün olduğu kadar hafif yükle yolculuk yapmaktır. Kendinizi tanımanız için ki bu amaç psikolojik ve felsefi danışmanlıklarda farklı farklı yaklaşılan bir hedeftir, kendi ansiklopedinizi ezberlemeniz gerekmez. Her ince ayrıntı üzerine durmak yükünüzü hafifleteceğine arttırır. Psikoterapinin yanına bile yaklaşmak istemeyen birçok insan, düşünceleri ve hayat felsefeleri konusunda herhangi birisiyle konuşma fikrini hem çekici hem de kabul edilebilir buluyor. Eğer meraklı, kuramsal düşünceye eğilimli, çözümleyici ve düşüncelerini açık bir şekilde açıklayabilen biriyseniz, psikolojik terapi sizin için bir atlama tahtası olsa da olmasa da felsefi danışmanlıklar alabildiğine yararlanabilirsiniz. Aslında araştırıcı bir kafa yapısına sahip herkes, filozofların birleştirici amaçları olarak kabul ettikleri, dikkatle gözden geçirilmiş, sorgulanmış bir hayat için hazırdır. Akıllılar için tedavi. Felsefi danışmanlık, Kanadalı meslektaşım Peter March'ın deyişiyle akıllılar için tedavidir. Benim düşünceme göre bu tanım hemen hemen hepimizi kapsar. Ne yazık ki psikoloji ve psikiyatrinin çok büyük bir bölümü görünürdeki herkesi ve her şeyi hastalıklılaştırmaya, yani tıbbileştirmeye yönelmiştir. Bunlar kapıdan giren herkese teşhis koymaya ve sorunlarına hangi sendrom veya bozukluğun neden olduğunu bulmaya çalışmaktadırlar. Öte yandan New Age fikirlerinin çoğu dünyanın ve üzerindeki herkesin olması gerektiği veya amaçlandığı gibi olduğunu öncül düşünce olarak kabul etmektedir. Genel olarak hepimiz taşıdığımız farklı mizaç ve kusurlarımıza karşın kabul görmeyi beklemeliyiz ve kusurlu olmanın herhangi bir şekilde anormal olduğunu düşünmek için hiçbir neden olmamakla birlikte, asıl anormal olan kusursuzluktur, değişmenin imkanlarımızın dışında olduğunu düşünmek için de hiçbir neden yoktur. Sokrat sorgulanmamış bir hayatın yaşanmaya değer olmadığını ilan ederken sürekli kişisel değerlendirmeyi savunuyor ve kendini geliştirme çabasını en yüce uğraş olarak görüyordu. Sorunlara sahip olmak normaldir ve duygusal sıkıntı da mutlaka bir hastalık değildir. Sürekli olarak karmaşıklaşan bir dünyayı izlemenin ve yönetmenin bir yolunu arayan insanlar, gerçekte kendilerini daha doyurucu bir yaşama götüren, zamanın onurlandırdığı bir hayat yolunu yürümeye çalıştıklarında onlara hasta damgası vurmamak gerekir. Ahlaki ikilemler, etik mesleki anlaşmazlıklar, inançlarınızla deneyiminizi uzlaştırma güçlüğü, duygu-mantık çatışması, anlam, amaç ve değer krizleri, kişisel kimlik arayışları, ebeveynlik sorunları, kariyer değiştirme konusundaki kaygılar, gayelerinize ulaşmada yetersizlik, orta yaş değişimleri, insanlar arası ilişki sorunları, sevilen birinin ölümü ve kendi ölümlülüğünüz gibi durumlarla karşılaştığınızda felsefeyi nasıl uygulayacağınızı bu kitapta kesin ve açık bir biçimde bulacaksınız. İnsanları kendi felsefeleriyle yüz yüze getiren en yaygın yaşam durumlarını ayrıntılı olarak incelemek üzere seçtim. Aşağıdaki teknikleri ve kavrayışları sizi etkileyen özel konu ne olursa olsun uygulayabilirsiniz. Bu kitap felsefeyi kendi başınıza kullanmak konusunda yol gösterici olurken size iki aforizma yutup sabah doktora aramayı öğütlemekten çok daha fazlasını yapmaktadır. Bu kitap en sık rastlanan yaşam mücadeleleri konusunda kullanışlı bir rehberdir. Hiçbir zaman felsefe dersi almamış olanlar veya öğrendiklerini unutmuş olanlar için felsefeye hızlı bir bakış sağlar. Ancak bu kitap aynı zamanda hepimiz için hayatlarımızı daha fazla doyumla ve dürüstlük içinde yaşama yollarını da irdelemektedir. Bu kitap yaşamda herkesin karşılaştığı soruları ele alıp, bütün çağların bazı büyük zihinlerinin bunlara verdikleri yanıtları takdim ettiği gibi, sizin için en anlamlı olacak cevaplara, yani kendi öz cevaplarınıza ulaşmanıza yardımcı olacak stratejileri de size sağlamaktadır. Genel bakış. Bulunduğunuz yeri kavrayabilmeniz için bu kitapta nerede neyi bulacağınız aşağıda kısaca açıklanmıştır. Burada bölüm 1'de felsefi uygulamayı kendinize yardım için felsefeyi kullanmanın yollarını ve kendi kendine yardımın sınırlarını tanıtıyorum. Gerçek dünyada kullanılırken ya da kullanılmazken felsefede neyin bozulduğu ve son zamanlarda neyin yoluna girdiği hakkındaki bu ilk kısımdan sonraki ikinci kısım, psikolojinin ve psikiyatrinin güç ve zayıflıklarına göz atıyor ve çeşitli terapi türlerini karşılaştırıyor. Üçüncü kısım ise sorunları felsefi olarak ele almak için peace sürecinin 5 aşamasını tanıtıyor. Dördüncü kısım, tarihsel bir bakış açısı sağlamak için size benim felsefe uygulamamla ilgili bazı filozoflara kısa bir genel bakış veriyor. Bölüm 2'deki kısımların her biri felsefi danışmanlara getirilen, sıkça rastlanan sorunlardan birine odaklanıp, felsefenin bunları nasıl ele aldığını gösteriyor ve felsefi düşünüşü kendi özel durumlarınıza uygulama konusunda size yol gösteriyor. Burada vaka incelemelerinin aralarına her yaygın durum için bir dizi seçenek sunmak üzere, büyük düşünce okullarının ve belirli önemli felsefe teorilerinin açıklamaları serpiştirilmiştir. Bunlar kendi yaşamınızı incelemek için ihtiyacınız olan araçlardır. Bölüm 3 bakış açısını felsefi danışmanlığın ötesine genişletiyor. Felsefenin gruplarda ve kurumlarda nasıl uygulandığına bakıyor. Felsefi uygulama deyimiyle 3 tür mesleki etkinlik kastedilir. Bunlar kişisel müşterilere danışmanlık, çeşitli türden grup çalışmalarının kolaylaştırılması ve muhtelif türden kuruluşlara verilen danışmanlık hizmetleridir. Dolayısıyla felsefi danışman bu tiplerden birindeki bir felsefe uygulayıcısıdır. Bazı pratisyenler bir tek uygulama türünde uzmanlaşırlar, diğerleri birden fazla alanda çalışırlar. Bu kitap kişisel danışmanlık üzerine odaklanmakla birlikte diğer uygulama türleri de önemlidir ve burada onlardan da söz etmeye değer. Gruplar halinde çalışan bireyler bu tür görüşmelerden kişisel yarar sağlayabilirler. Kuruluşlar da aynı türden bir kendini sorgulama ve felsefi aydınlanmadan bireyler ve gruplar gibi yararlanabilirler. Son olarak bölüm 4'teki ek kaynaklar listesi size birçok ek bilgi sağlamaktadır. Ek A'da faydalı olabilecek filozofların ve en önemli eserlerinin bir listesi verilmiştir. Ek B, Amerika ve dışındaki felsefi uygulama kuruluşlarının bir listesidir. Ek C, felsefi uygulama ve ilgili konular hakkında bir ek kaynaklar seçkisi sunmaktadır. Ek D, size kendi başınıza başvurabileceğiniz, sürekli bir felsefi bilgelik kaynağı olan I Ching'i nasıl kullanacağınızı göstermektedir. Bu kitap birebir yapılan bir felsefi danışma seansının olabileceğinden çok daha didaktiktir. Felsefe pratisyeniyle yapılan bir seansı 3 farklı yoldan yürütülebilir. Sorununuzu belirli bir felsefeyi veya felsefeciyi hiç anmaksızın genel deyimlerle tartışabilirsiniz. Bu daha çok arkadaşlarınızla, ortağınızla, ailenizle, bir barmenle veya taksi sürücüsüyle yapacağınız türden bir sohbettir. Ve kimi zaman en iyi yaklaşım budur. Kendiniz için düşünüyor, eleştirel analitik yeteneklerinizi ve içgörünüzü kullanıyor ve bilinçli olarak felsefe yapmaya çalışmadan felsefi anlamda konuşuyorsunuzdur. Bir danışma seansında yaygın olarak kullanılan başka bir yol ise, müşterinin özel olarak felsefi bazı bilgiler istemesidir. Bu durumda felsefi bir çarkı yeni baştan keşfetmiş olabilirsiniz ve başka birinin bu alanı daha önce iyice inceleyip ayrıntılarıyla planladığını bilmek endişelerinizi giderebilir. Tüm temel kurallarını sizin bulup çıkarmadığınız benzer bir durumda bu yolu sizden önce yürüyenlerden çok şey öğrenebilirsiniz. Şekillenmiş düşünce okulunu biraz anlamak, kendi noktalarınızı birleştirmenize ve boşlukları doldurmanıza yardımcı olabilir. Ancak danışmanınız bu durumda size kendiniz böyle bir şey istemedikçe, genellikle her konuda ayrıntılı bir inceleme vermeyecektir. Daha çetin üçüncü bir seçenek ise sorunları bu şekilde incelemiş olup daha fazla meraklı olanlar içindir. Bu yöntem daha karmaşıktır ve başka bir pratisyene gönderilmeniz veya okumayla tedaviye, biblioterapi, yani bazı felsefe metinleri üzerine çalışmaya yönlendirilmeniz anlamına gelebilir. Budist bir kavrayıştan fayda görmüş ve zen uygulamalarıyla ilgili daha fazla bilgilenmek istiyor olabilirsiniz. Ya da bir düşüncesinden yararlandığınız Aristo'nun etik sistemini daha derinlemesine araştırmak isteyebilirsiniz. Bu tür bir çalışma gelecekte karşılaşacağınız sorunlarla başa çıkmaya iyice hazır olmanız konusunda size belirli bir sorun üzerine çalışmaktan daha fazla yardımcı olur. Ancak bu yol sadece seçeneklerden biridir ve herkes için uygun değildir. Benim kendi danışmanlık uygulamam her üç yaklaşımı da kapsamakla birlikte bu kitap esas olarak ikinci yolu örneklemektedir. Sizin belirli felsefeleri bilmeniz beklenmez. Bu benim görevimdir. Sizin göreviniz ise sorunu ve felsefi araştırma istekliliğinizi ortaya koymanızdır. Bunun sonucunda ortaya çıkacak iç ve dış diyalog, ne sorununuz varsa onu yorumlamanız, çözmeniz veya kontrol altında tutmanız konusunda size yararlı olacaktır. Ben ölmüş filozoflarla temas kurmanızı sağlayacak bir medyum değilim. Ama sizi onların fikirlerine, sistemlerine ve kavrayışlarına götüren bir rehberim. Onlarla bir kez tanıştıktan sonra yolunuza çıkan her şeyle başa çıkmak konusunda size onlar yardımcı olacaklar. Bilimin de dinin de bütün sorularımızı cevaplandıramadığını keşfettik. Felsefi psikoterapist Viktor Frankl bu durumun sıradan insanların içinden çıkmak için yeni bir yaşam yoluna ihtiyaç duydukları bir varoluşsal boşluğa yol açtığını gördü. Bir içsel boşluktan, yaşamlarının mutlak anlamsızlığı duygusundan şikayet eden, gittikçe artan sayıda hasta kliniklerimizi ve danışma odalarımızı dolduruyor. Bu varoluşsal boşluğu insandaki en temel motivasyon gücü sayabileceğimiz ve anlam istemi olarak adlandırabileceğimiz şeyin hüsrana uğraması olarak tanımlayabiliriz. Frankl psikolojinin iki temel fikrine, Adler'in güçlü olma istemi kavramı ile Freud'un haz istemi kavramına koşuklu kurmak için anlam istemi deyimini kullanmıştır. Fakat Frankl'ın da öngördüğü gibi çoğu insanın ana sorununun özünde daha da derin bir şey vardı ve bunu gidermek için mevcut tıbbi, psikolojik ve ruhsal tedaviler yeterli olmayacaktı. Bir zamanlar anlam ve ahlak konularındaki sorularımızı geleneksel bir kaynağa yöneltirdik. Ancak bu kaynaklar un ufak oldular. Artık pek çok insan anlaşılmaz bir tanrısal varlığın dogmatik buyruklarını veya kesin olmayan bir sosyal bilimin gayri şahsi istatistiklerini edilgin olarak kabullenmekten hoşnut değil. En ciddi sorularımız yanıtsız kalıyor. Daha kötüsü inançlarımız sorgulanmadan uçup gidiyor. Seçenek felsefe uygulamasıdır. Artık olaylara yeni bir açıdan bakmanın zamanıdır. Ve burada anlatılan bu yeni yol gerçekten nicedir unutulan ama yakın zamanlarda yeniden akla gelen eski bir yoldur. Yeni bin yıla girerken halkayı tamamlamış olduk. Dolaşıp araştırmayı bırakmayacağız ve bütün dolaşmalarımızın en sonu başladığımız yere varmak olacak ve bu yerin ilk kez farkına varmak. T.S. Eliot. 2. Terapi, her yanda terapi ve hiçbir yerde düşünceye yer yok. Yanlışlıkla veya bazı gizli amaçlarla kimi tuhaf fikirler ileri sürüldüğünden bu yana, filozoflar aşikar olanın gerçekliğini savunmaya veya yanlış bir şekilde hayal edilmiş şeylerin varlığını reddetmeye zorlandılar. Moses Maimonides. Akıl hastalığı fikri bugün esas olarak cadılık fikrinin erken orta çağdan Rönesans sonlarına kadar kullanıldığı amaçların aynısıyla kişisel ve toplumsal ilişkilerdeki sorunları gözden saklamak ve yokluğunu açıklamak için kullanılmaktadır. Thomas Sass. Amerika terapötik bir toplum haline geldi. Daha doğrusu terapize edildi. Her gün daha çok sayıda pratisyen kapısına terapist tabelasını asıyor ve bu tabelaların pratisyenin eğer varsa niteliği konusunda söyledikleri şey ise işin gerçek anlamına değil, sadece eyalet kanununa bağlı. Bir kokteyle benim terapistim diyor ki diye bir laf ortaya atın, sohbetin bundan sonrasında artık karşınızdakilerin kendi terapistlerinin söyledikleri konusunda anlatacakları yüzünden siz ağzınızı bile açamazsınız. Başkan Clinton, başkanlık sarayını sarsan skandalı ele almak üzere kabinesini toplantıya çağırdığında, katılımcılar Washington Post gazetesine olayı stratejik veya siyasal bir toplantı olarak değil, bir grup terapi seansı olarak açıkladılar. Barmenler, taksi sürücüleri, en iyi arkadaşınız, anneniz ve hatta geçici tanışlar, sıkıntılarınıza çare olacak çok değerli ve güya psikolojik bir çare kümesiyle karşınıza çıkmaya daima hazırdırlar. Kitapçı dükkanlarında kendi kendine yardım konulu kitap raflarının uzunluğu artık kilometreleri bulur gibi görünüyor. Televizyon talk show'ları insan davranışının her veçesini en yüzeysel tarzda hızla açıklama konusunda öncülük ettiler. Hazır toplantı senaryolarının panel katılımcılarını açıkça bir yumruklaşmaya tahrik etmeye çabaladığını gördüğümüz günümüz programlarında bile sondaki tanıtım yazılarından önce bir tür terapist olduğundan hiç kuşku olmayan biri ortaya çıkarılıp çok daha uygar bir tarza inanır gibi konuşturulmaktadır. Bütün terapistlerin tatile çıktığı Ağustos ayında herhangi bir kimsenin hayatta kalması şaşılacak bir şeydir. Bu durum yıllardır sürüp gidiyor ama ruhsal ve duygusal sağlığımız konusundaki yardım taleplerimiz hiç azalmadan devam ettiğine göre biz de bundan pek bir şey öğrenmişe benzemiyoruz. Yüksek düzeyli psikolojik danışmanlık ve psikiyatrik bakım birçok türden kişisel karmaşa konusunda değerli katkılar ve uygulanabilir çözümler sağlayabilir. Ancak bu alanların her ikisi de bütün alanlar gibi kapsam ve olanak açısından sınırlıdırlar ve bu yüzden bütün herkese eksiksiz veya kalıcı sonuçlar sağlayamazlar. Bu yöntemlerden başlangıçta önemli yararlar elde edenler için dahi bunlar yeterli olmamaktadır. Felsefi danışmanlıkla tek başına her şeyle başa çıkma yeteneğine sahip değildir. Ben de müşterilerimi zaman zaman felsefi çalışmaya ek olarak veya felsefi çalışmaya başlamadan önce ya da felsefi çalışma yerine psikolojik veya psikiyatrik bakıma sevk edebilme imkanına daima sahip olmak isterim. Ancak felsefi danışmanlık insanların tavsiye aradıkları en yaygın sorunlara uzun vadeli işe yarar yaklaşımlar bulmak konusunda çok daha fazla ilerleme sağlamakta ve diğer türden danışmanlıkların eksik bıraktıkları kimi gedikleri doldurabilmektedir. Kitabımızın bu bölümünde psikoloji ve psikiyatrinin yararları ile sınırları ele alınmakta ve felsefi danışmanlığın hangi boşlukları doldurduğu gösterilmektedir. Satranç oyunu. Felsefe danışmanı meslektaşım Ran Lahav'dan esinlendiğim bu satranç oyununu benzetmesi danışmanlık işlemine psikolojik, psikoanalitik, psikoterapik yaklaşımlar ile felsefi yaklaşım arasındaki farkları çok iyi örneklemektedir. Bir satranç oyununun tam ortasında olduğunuzu ve yeni bir hamle yaptığınızı düşünün. Psikoterapistiniz size bu hamleyi yapmanıza sebep olan şey nedir diye soracaktır. Siz de ona ne ima etmek istediğinden pek de emin olmaksızın, kaleyi almak istemiştim diyeceksiniz. Fakat terapistiniz kaleyi almak istemiştim ifadesinin arkasında bir açıklama bulacağından emin bir şekilde bu hamlenin varsayımsal psikolojik nedenlerini bulmak amacıyla sorular sormayı sürdürecektir. Ve siz de sonunda kendinizi ona varsayımlarını desteklemek üzere bütün hayat hikayenizi anlatırken bulabilirsiniz. Şimdi artık çok ciddi şekilde eleştirilen ama bir zamanlar çok popüler olan bir psikolojik teori, bu saldırgan davranışınızın yani kaleyi almak istemenizin geçmiş bir engellenmeden kaynaklandığını ileri sürerdi. Size psikoanalistiniz de aynı soruyu soracaktır. Bu hamleyi yapmanıza sebep olan şey nedir? Siz ona kaleyi almak istemişim dediğinizde ise psikanalist sorgulamasını, bu çok ilginç, peki ama şimdi bu hamleyi o nedenle yaptığınızı söylemenize sebep olan şey nedir diye sürdürecektir. Bu durumda da siz yine bütün hayat hikayenizin, en azından hikayenin çocuklukla ilgili bölümlerinin içinizden çekilip alındığını hissedeceksiniz. Psikanalistiniz hala tatmin olmadıysa ta erken bebeklik dönemlerinize gidip, sahip olduğunuzun bilincine bile varmamış olduğunuz bazı art sebepler ileri sürebilir. Hala geçerli sayılan ancak artık şiddetle eleştirilen bir psikanalitik teori, bu sahiplenmeci davranışınızın, yani kaleyi alma isteğinizin erken sütten kesilmenin sizde yaratmış olduğu, bastırılmış güvensizlik duygusundan kaynaklandığını ileri sürer. Psikiyatrınız da size bu hamleyi yapmanıza sebep olan şey nedir diye soracaktı. Siz de yine kaleyi almak istemiştim diyecektiniz. Bu sefer psikiyatrınız sizin semptomlarınıza en iyi uyan kişilik bozukluğunu bulana kadar elindeki Diagnostic and Statistical Manual'in DSM tanı ve istatistik rehberi son baskısını karıştıracak ve aradığını orada bulmakta da gecikmeyecekti. Saldırgan, sahiplenmeci kişilik bozukluğu. Hala geçerli sayılan ancak gittikçe daha fazla eleştirilen bir psikiyatrik teori, davranışınıza bir beyin rahatsızlığının belirtisi olarak teşhis koyacak ve bu sözde semptomu durdurmak için size bolca ilaç verilecekti. Bunların tersine felsefi danışmanınız ise size, şimdi sizin için bu hamle nasıl bir anlama, hangi amaç ve nasıl bir değere sahip diye soracaktır. Bir sonraki hamleniz üzerindeki etkisi nedir ve bu oyundaki genel durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz ve durumu daha iyi bir noktaya taşımak için ne yapabilirsiniz diye de soracaktı. Felsefeci, yapmış olduğunuz hamleye sadece geçmiş bir sebebin sonucu olarak değil, ama aynı zamanda hem oyunun o andaki bağlamı içinde anlamı olan, hem de gelecek sonuçların sebebi olan bir şey olarak bakar. Yapabileceğiniz hamleler konusunda seçenekleriniz olduğunu kabul eder ve hamlenin temelindeki nedeni belki konuyla ilgili olarak ele alır, ama bu nedeni meselenin bütünü olarak görmez. Ben hayatın kendisini yaşıyor olmanın durmadan onun köklerini kurcalamaktan çok daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Böyle bir şeyi en dayanıklı bitkiye bile yaptığınızda, bunun ötesinde ona ne kadar sevgi dolu bir bakım gösterirseniz gösterin, bu bitki katiyen iyi gelişip büyüyemez. Yaşam hastalık değildir, geçmişi değiştiremezsiniz. Felsefi danışmanlık buradan başlar ve insanların dünyaya verimli bir bakış biçimi ve böylece hayat içinde geniş kapsamlı bir günlük davranış planı geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olma yönünde ilerler. Felsefe, psikiyatri, psikoloji ayrılığı. Bir zamanlar felsefe ile bilim tek ve aynı meslekti. Aristo mantık ve etik üzerinde olduğu kadar astronomi ve zooloji üzerinde de çalıştı. Robert Boyle, sabit sıcaklıktaki bir gazın hacminin basınç ile ters orantılı olduğu yolundaki Boyle yasasının mucidi, mesleği sorulduğunda herhalde deneysel filozof olduğunu söylerdi. Hareket yasaları doğa filozofu Sir Isaac Newton tarafından, biyolojik evrim yasaları ise doğa filozofu Charles Darwin tarafından bulunmuşlardır. Bunlar gibi filozoflar çevrelerindeki dünyayı denemek ve ölçmekle meşgul olmuşlardır. Birçok filozofun kendisine sorduğu, bu dünya nasıl işliyor türünden soruların uzantısı olarak başlayan bir süreçtir bu. 17. yüzyılda gerçekleşen bilimsel devrimden önce bu tür yaklaşımları birleştiren şeyler, onları ayıran şeylerden daha fazlaydı. Sonunda bilim ve felsefe farklı yollar takip ettiler ve Batı tıbbı yüzyıllarca şarlatanların, berberlerin, kafatasçıların ve yılan yağı satıcılarının elinde kaldıktan sonra bilim ile birleşti. Psikiyatri 18. yüzyılda ilkel tıbbın bir dalı olarak gelişti ve Freud'dan sonra 20. yüzyılda kendini kabul ettirdi. Tıp hala bilim ile sanat arasında bir dengeyi sürdürmektedir. Tomografik taramalar ve doktorun hastaya karşı davranışları, kemoterapi ve görselleştirme teknikleri, elektrokardiyogramlar ve farklı görüşlere başvurma gibi yöntemler birlikte kullanılmaktadır.